Ayrım 1. Kobra, Frederick Forsyth. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. Basım Ağustos 2011. Özgün adı The Cobra, Türkçe'ye çeviren Esat Ören. Bu kitap 381 sayfadır. Filyos Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ekim 2011. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Usta yazar Frederick Forsyth'tan yeni bir şaheser daha. Her yıl uyuşturucu kartellerine milyarlarca dolar gelir sağlayan kokain endüstrisi tıpkı bir virüs gibi dünyayı sarmaktadır. Bağımlılarını mutsuzluğa, sefalete ve ölüme sürükleyen bu ölümcül alışkanlık sayesinde uyuşturucu baronlarının şişen kasaları günden güne dolup taşmaktadır. O güne dek kullanılan yöntemler gerçekte hiçbir işlevi olmayan global yasaların gücünden ibarettir ve bu yasa dışı adamlar oyunu kuralına göre oynamaktadırlar. Acımasız bir eski CIA ajanı olan Paul Devereaux'a olanaksız gibi görünen bir görev verilmiştir. Ne pahasına olursa olsun uyuşturucu kartellerinin ve baronlarının kökünü kazımak. İstediği her şey emrindedir, yardımcılar, para ve tüm kaynaklar. Bu ölümcül ticareti yöneten kanun tanımaz adamlarla mücadele edecek, kanun tanımaz kişilerden oluşan bir örgüt kurması gerekmektedir. Ve görevini tamamlamadan savaş alanından çekilmeyecektir. Kobra Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarından, Guinea-Bissau'nun bataklıklarına, Bogota'nın gecekondularından Washington'ın büyük şirketlerine kadar uzanan acımasız bir mücadelenin ve insanoğlunun büyük zaafının romanıdır. İç kapak. Yazar üzerine. Eski Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu ve araştırmacı gazeteci olan Frederick Forsyth, 1938 yılında İngiltere'de doğdu. Tunbridge Koleji ve İspanya Granada Üniversitesi'nde eğitim aldı. Eastern Daily gazetesi ve Reuters ajansında çalıştıktan sonra kendini tamamıyla edebiyata verdi. Hepsi de çok satanlar listesinde yer bulan onlarca eser kaleme aldı. Birinci kısım, Sarmal. Birinci bölüm. Oğlan tek başına ölüyordu, kimsenin haberi yoktu. Olsaydı da zaten sadece bir kişinin umurunda olacaktı. Uyuşturucunun mahvettiği iskeleti çıkmış bedeniyle metruk bir binanın pis bir köşesinde, pis kokan bir döşekte yatıyordu. Bu gecekondu semti başkent Washington'ın Anacostia denen kısmında şehrin yok saymak istediği, turistlerin adım atmayacağı, proje adıyla başlayan bir konutlandırma planının güdük kaldığı bir yerdeydi. Oğlan ölümüyle bir savaşa yol açacağını bilseydi buna ne bir anlam verebilirdi ne de dert ederdi. İşte uyuşturucu bağımlılığı genç bir beyne bunu yapar, beyni çürütür. Yaz sonu Beyaz Saray'daki akşam yemeği başkanlık davetleri standartlarına göre zayıf sayılırdı. Kokteyller alındıktan sonra 10 çiftten oluşan 20 davetli giriş salonundaki yemek masasına oturtuldu. Davetlilerden 18'i için orada bulunmak son derece heyecan vericiydi. Bunlardan 9'u Eski Muharipler Derneği EMD'de görev yapan gönüllülerdi. Ülke çapında faaliyet gösteren bu derneğin başlıca amacı ordunun hangi sınıfında olursa olsun üniforma giymiş askerleriyle ilgilenmekti. 2010'a kadar geçen 9 yıl içinde Irak ve Afganistan'dan yaralı ve sakat dönen birçok kadın ve erkek vardı. Başkan başkomutan sıfatıyla EMD temsilcisi bu 9 gönüllüye çalışmaları için teşekkür ediyordu. Bu nedenle o 9 gönüllü ve eşleri bir zamanlar Abraham Lincoln'un yemek yediği salonda akşam yemeğine davet edilmişlerdi. First Lady'nin rehberliğinde Beyaz Saray'ı gezmişler, sonra da çorba servisine başlamak için hazır bekleyen başkahyanın gergin bakışları altında sofraya oturmuşlardı. O sırada garsonlardan biri yaşlıca bir kadın ağlamaya başladı ve bu da hafif bir burukluğa neden oldu. Kadın hiç ses çıkarmasa da elindeki büyük çorba kasesi titriyordu. Yemek masası yuvarlaktı ve First Lady karşı uçta oturuyordu. Gözlerini servis yapılan davetliden yukarıya kaldırınca garson kadının yanaklarından süzülen gözyaşlarını gördü. Başkanı rahatsız edecek hiçbir şeyi gözünden kaçırmayan başkahya, First Lady'nin bakışlarını takip edip hızla masanın etrafından dolandı. Bir tatsızlık çıkmadan kadının elindeki çorba kasesini alması için yakındaki bir garsona işaret çakıp onu yavaşça masadan uzaklaştırdı ve mutfağa götürdü. Onlar görüş alanından çıktıktan sonra First Lady peçetesiyle ağzını silip solunda oturan emekli generalden izin istedi ve sofradan kalkıp onların peşinden gitti. Mutfakta garson kadın oturmuş omuzları sarsılarak "Affedersiniz, affedersiniz" diye mırıldanıyordu. Başkahyanın yüzündeki ifadeye bakılırsa hiç de bağışlayacağı yoktu. Devlet başkanının önünde kimse ağlayamazdı. First Lady adamı çorba servisine nezaret etmesi için tekrar yemek salonuna gönderdi. Sonra da yaşlı gözlerini önlüğüne silerken hala özür dilemeyi sürdüren kadına doğru eğildi. Yatıştırıcı birkaç sorudan sonra garson Mabel neler olduğunu anlatmaya başladı. Polis tek torununun cesedini bulmuştu. 9 yıl önce 6 yaşındayken babası ikiz kulelerin enkazı altında öldüğünden beri oğlana Mabel bakmıştı. Polis ona adli tıp raporuyla ölüm nedenini açıklamış, cesedin şehir morgunda olduğunu ve gelip almasını söylemişti. Bir mutfak köşesinde her ikisi de köle soyundan gelen First Lady ve yaşlı garson kadın birbirlerini yatıştırmaya çalışırlarken birkaç metre ötedeki sofrada hararetli bir sohbet sürüyor, çorbalar yudumlanıyordu. Yemek boyunca bu konu hiç açılmadı. Ta ki 2 saat sonra başkan yatak odasında smokinini çıkarırken beklenen soruyu sorana kadar. Bundan 5 saat sonra kurşun geçirmez pencerelerden şehir ışıklarının sızdığı yarı karanlık yatak odasında First Lady yanında yatan adamın uyumadığını fark etti. Başkan da büyük annesi tarafından büyütülmüştü. Bir oğlan çocuğuyla büyük annesi arasındaki ilişki ona hiç yabancı olmadığı gibi çok da önem verdiği bir şeydi. Böylece her ne kadar formda kalmak için erken kalkıp sıkı bir egzersiz yapma alışkanlığı varsa da bir türlü uyuyamıyordu. Karanlıkta gözleri açık düşüncelere dalmıştı. O 15 yaşındaki oğlan her kimse onun kimsesizler mezarlığında değil, düzgün bir kilisede, düzgün bir törenle defnedilmesine karar vermişti. Ne ki yoksul olmasına rağmen saygın bir evde büyüyen bu kadar genç bir insanın ölüm nedeni beynini kemiriyordu. Saat 3'ü biraz geçe uzun ince bacaklarını yatağın kenarından sarkıtıp sabahlığına uzandı. Yanından uykulu bir "Nereye gidiyorsun?" sorusu geldi. "Hemen dönerim" diye karşılık verdikten sonra sabahlığının kuşağını bağlayıp soyunma odasına yürüdü. Telefon aizesini kaldırdıktan 2 saniye sonra hemen karşılık geldi. Nöbetçi santral görevlisi kadın günün o saatinde her ne kadar yorgun ve uykulu olsa da bunu hiç belli etmedi. Sesi ışıltılı ve hizmete hazır bir tondaydı. "Buyurun Sayın Başkan." Konsolundaki ışık kimin aradığını gösteriyordu. Beyaz Saray'da 2 yıl geçirdiği halde bu Chicagolu adam günün hangi saatinde olursa olsun bir şey istedi mi hemen yerine getirileceğine hala alışamamıştı. "Narkotik büro müdürünü evinde veya her neredeyse bulabilir misiniz?" diye rica etti. Santral görevlisi hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi. Başkansan Moğolistan devlet başkanının hatırını sormak için bile olsa o bağlantı hemen sağlanırdı. "Emredersiniz," dedi binanın en alt katındaki santral görevlisi. Hemen bilgisayara istediği bilgiyi girdi. Göz açıp kapayana kadar ekranda bir isim belirdi. Özel telefon numarası sorulunca da ekrana 10 haneli bir sayı çıktı. Bu Georgetown'da güzel bir evin numarasıydı. Santral görevlisi genç kadın bağlantıyı kurup bekledi. 10 çalıştan sonra uykulu bir ses karşılık verdi. "Başkanı bağlıyorum efendim," dedi genç kadın. Orta yaşlı müdür çabucak uykulu halinden silkiniverdi. Santral memuru narkotik büro müdürünü üst kattaki odaya bağladı. "Bu saatte rahatsız ettiğim için kusura bakma," dedi başkan. Karşıdaki ses bunun hiç önemli olmadığını söyledi. "Biraz bilgiye, belki biraz da tavsiyeye ihtiyacım var. Bu sabah benimle buluşabilir misin? Saat 9'da batı kısmında." Bu davetin soru biçiminde yapılması sadece nezaketlendi. Başkanlar talimat verirlerdi. Narkotik büro müdürü saat 9'da oval ofiste olacağını söyledikten sonra başkan telefonu kapatıp yatağına döndü. Nihayet uyuyabildi. Georgetown'daki şık evin yatak odasında ışık açılmış, saçları bigudili bir kadın narkotik büro müdürüne neler olduğunu soruyordu. En üst amirleri tarafından sabahın 3'ünde uyandırılan üst düzey devlet memurlarının büyük bir terslik olduğunu düşünmekten başka seçenekleri yoktur. Hem de adam akıllı büyük bir terslik. Büro müdürü tekrar yatmak yerine mutfağa inip kendine meyve suyu sıktı ve kahve yaptı. Sonra da oturup endişeli bir halde düşünmeye başladı. Atlantik'in karşı tarafında şafak sökmek üzereydi. Deniz yağmurla grileşmişti. Almanya'nın Cuxhaven limanı açıklarında bekleyen San Cristobal kılavuzunu aldıktan sonra yola koyuldu. Kaptan Jose Maria Vargas dümene geçmiş, yanındaki kılavuzun talimatlarını dinliyordu. San Cristobal burnunu çevirip Elbe Nehri'nin halicine girdi. 50 mil sonra Avrupa'nın en büyük nehir limanı olan Hamburg'a doğru yönlendirilecekti. 30 bin tonluk San Cristobal Panama bandıralı sıradan bir yük gemisiydi. İki adamın büyük bir dikkatle bulanık sulardaki şamandıraları kolladığı kaptan köprüsünün önünde sıra sıra konteynerler diziliydi. Konteynerler güverte üstünde 8, altındaysa 4 kat halinde dizilmişti. Uzunlamasına köprüyle burun arasında 14 sıra vardı. Gemi enlemesine 8 sıra alabilecek genişlikteydi. Belgelerinde seyrine Venezuela'nın Maracaibo limanından başladığı yazılıydı. Muz yüklü 80 konteyner daha almak için buradan Surinam'ın başkenti ve tek limanı olan Paramaribo'ya geldiği kaydedilmişti. Belgelerde belirtilmeyen bir şey o konteynerlerden birinin çok özel oluşuydu. Çünkü bunun içinde muzdan başka bir sevkiyat daha vardı. İkinci kargo Güney Afrika'da satın alınmış eski bir Transol kargo uçağıyla Venezuela ve Guyana üzerinden uçup Surinam'daki ıssız bir muz tarlasına getirilmişti. Bu eski kargo uçağının getirdiği şey çelik bir konteynerin en arka kısmında üst üste kalıplar halinde yığılmıştı. Bu kalıplar konteyner duvarlarını bir ucundan diğerine yerden tavanına kadar doldurmuştu. Bunlar 7 kat yüksekliği bulunca arka tarafa kaynakla sahte bir duvar yapılıp diğer duvarların rengine boyanmıştı. Sonra dondurulmamış fakat soğutulmuş haldeki sert ve yeşil ham muzlar Avrupa'ya kadar sürecek olan yolculuk için buraya yerleştirilmişti. Açık kasa kamyonlar birbiri ardından ormanı kat edip bu ihracat siparişini San Cristobal'in beklemekte olduğu limana getirmişler, konteynerler geminin güvertesine yerleştirildikten sonra kaptan demir almış ve Avrupa yolculuğuna başlamıştı. Son derece dürüst bir denizci olan ve taşıdığı bu fazladan yükten habersiz bulunan Kaptan Vargas, Hamburg'a daha önce de geldiği halde her defasında limanın büyüklüğüne ve randımanlı işletmesine aynı derecede hayranlık duyardı. Bu tarihi liman aslında bir değil, iki şehir gibiydi. İç ve dış Alster su kanalları civarında insanların yaşadığı şehirle geniş bir alana yayılmış ve kıtanın en büyük deniz konteyneri tesisini barındıran liman şehri bulunuyordu. Yılda 13 bin gemi bu limanı kullanır, 320 iskelezinden 140 milyon ton yük taşınır veya yüklenirdi. Sadece konteyner limanında 4 terminal vardı ve San Cristobal'a Altenwerder iskelesi tahsis edilmişti. Gemi 5 milli hızla Hamburg'u geçip nehrin batı yakasında ilerlerken dümendeki iki adama sert Kolombiya kahvesi servis edildi. Alman kılavuz kahve kokusunu içine çekerken memnuniyeti yüzünden okunuyordu. Yağmur dinmiş güneş bulutların arasından kendini göstermeye çalışırken mürettebat bir an önce karaya çıkmak için sabırsızlanıyordu. San Cristobal tahsisli iskelesine yanaştığı sırada öğlen olmak üzereydi. Altenwerder'in 15 ana vincinden biri hemen işe koyularak konteynerleri gemiden alıp limana indirmeye başladı. Kaptan Vargas'la vedalaşan kılavuz vardiyası bittiği için Altona'daki evine gitmek üzere gemiden ayrıldı. Motorları susturulmuş, sadece gerekli cihazların çalışması için yedek güç sistemi devredeyken ve mürettebat ellerinde pasaportlarıyla bir an önce kendilerini Reaper Mound barlarına atmaya hazırlanırken, Kaptan Vargas'ın hem kariyeri hem de yuvası olan San Cristobal'de huzurlu bir sükunet vardı. Kaptan Vargas köprünün 4 konteyner ötesinde sancak tarafından 3. sırada, üstten 2. konteynerin bir yanında küçük ve sıra dışı bir logo olduğunu bilmiyordu. Bunu fark edebilmek için çok dikkatli bakmak gerekirdi. Çünkü konteynerlerde her türlü çizik, damga, tanıtıcı kodlar veya sahiplerinin boyayla yazılmış adları vardır. Bu özel logo iç içe geçmiş 2 daire biçimindeydi ve küçük olanın içinde bir Malta haçı görünüyordu. Bu simge Kolombiya kokaininin %90'ını elinde bulunduran Hermandad ya da biraderlik çetesinin gizli kimlik şifresiydi. Limanda bu simgeyi görür görmez tanıyabilecek sadece bir çift göz vardı. Ana vinç güvertadan aldığı konteynerleri uzaktan kumandalı taşıyıcı araçların askeri bir düzen içinde çalışmakta olduğu yere indiriyordu. Limanın üst tarafındaki bir kuleden kumanda edilen bu araçlar çelik konteynerleri rıhtımdan alıp depo alanına götürüyorlardı. İşte o sırada araçların arasında fark edilmeden yürüyen bir görevli çift daireli simgeyi gördü. Cep telefonuyla birisini aradıktan sonra hemen ofisine döndü. Buradan kilometrelerce uzak bir yerde açık kasalı bir kamyon Hamburg'a varmak üzere yola çıktı. Aynı saatte narkotik büro müdürü oval ofise kabul ediliyordu. Bu ofise ilk girişi değildi. Ama muazzam antika çalışma masasını, bayrakları ve cumhuriyet mührünü görünce hala heyecanlanıyordu. Müdür gücün değerini bilirdi. Burası da katıksız bir gücün doruğa çıktığı yerdi. Keyfi yerinde görünen başkan egzersizini ve duşunu yapmış, kahvaltı etmişti. Üstünde ev kıyafeti vardı. Misafirini bir kanepeye oturttuktan sonra kendisi de onun karşısındaki koltuğa oturdu. ''Kokain'' dedi başkan. ''Kokain hakkında bilgi istiyorum. Sende bununla ilgili epey malzeme vardır.''
''Var'' dedi müdür. ''Dosyaları üst üste koysak yüksekliği birkaç metreyi bulur.''
''O kadarı çok fazla'' dedi başkan. ''Bana 10.000 kelimeyi geçmeyecek bir rapor lazım. Sayfalar dolusu istatistik olmasın, sadece gerçekler, bir de sentez. Sadece ne olduğu, nereden geldiği, sanki bilmiyormuşum gibi, kimin ürettiği, kimin sevk ettiği, kimin satın aldığı, maliyeti, kazancın kime gittiği ve bundan kimlerin yararlandığı, kimin kaybettiği ve bu konuda bizim ne yaptığımız.''
''Sadece kokain mi sayın başkan, diğerleri yok mu?''
''Eroin, melek tozu, metamfetamin ve bu gibi şeyler.'' ''Sadece kokain, sadece benim için, okumam için, temel olguları bilmem lazım.''
''Yeni bir rapor hazırlatırım efendim, 10.000 kelime, sade bir dille yazılacak, gizlilik dereceli, 6 gün uygun mu efendim?''
Başkomutan gülümseyerek ayağa kalktı ve elini uzattı. Toplantı bitmişti, kapı zaten açık duruyordu.
''Sana güvenebileceğimi biliyordum müdürüm, 3 gün olsun.''
Müdürün Crown Victoria marka otomobili otoparktaydı. Talimatı alan şoför aracı hemen batı kapısına getirdi. 40 dakika sonra müdür Arlington'da Potomac Nehri üstünden geçmiş, 700 Army Navy Drive caddesindeki binanın en üst katında bulunan suitindeydi. Görevi operasyonlar şefi Bob Berrigan'a verdi. O güne kadar masa başı işlerden çok, başarılı saha çalışmalarıyla yükselen genç ajan yüzüne ekşiterek başını salladı ve ''Üç günde mi?'' diye homurdandı. Müdür evet anlamında başını salladı.
''Yeme, içme, uyuma, sadece kahveyle yaşamını sürdür. Ve Bob, sakın yumuşatmaya kalkma. Durumun kötülüğünü açıkça göster. Bakarsın bu işin sonunda bütçemiz arttırılır.''
Bob Berrigan özel sekreterine 3 gün boyunca bütün toplantılarını ve randevularını iptal etmesini söylemek için koridora çıktı. ''Masa başı jokeyleri'' diyordu içinden. ''Görevi hemen pas et. İmkansız olan bir iş iste, sonra da yemeğe çıkıp parayı ara.'' Gün batımında San Cristobal'in yükü rıhtıma boşaltılmıştı, fakat hala liman sınırları içindeydi. Gelen malı almak üzere yola çıkmış olan açık kasa kamyonlar yakınlardaydı. Bunların en arkasındakinin direksiyonunda esmer bir adam vardı. Belgelerinde Türk asıllı Alman vatandaşı olduğu yazılıydı. Tabii ki bu belgelerde onun Türk mafyasından olduğu belirtilmiyordu. Liman içine girdikten sonra iş kolaydı. Surinam'dan gelen belli bir konteyner gümrükten sorunsuzca çıkabilecekti. Hamburg yoluyla Avrupa'ya giren sevkiyatın miktarı o kadar çoktu ki her bir konteynerin didik didik aranması mümkün değildi. Alman gümrük dairesi ZKA elinden geleni yapmaktaydı. Gelen kargonun yaklaşık %5'i sıkı bir muayeneden geçerdi. Bunların bazıları rastgele yapılırdı ama çoğu bir ihbar üzerine veya kargonun mahiyetinde görülen bir tuhaflık ve hangi limandan geldiğiyle ilgili olurdu. Moritanya'dan muz gelmez, bazen de belgelerindeki bir eksiklik göze çarpardı. Bu muayene sırasında konteynerin mührü kırılarak açılır, gizli bölmeleri var mı diye ölçüsü alınır, oradaki laboratuvarda kimyasal testler yapılır, teslimat için gelen kamyonlar köpeklere koklatılıp X ışınlarına tabi tutulur. Tek bir gün içinde 240 kamyon X ışınlarından geçirilir. Ne var ki muz yüklü bir konteyner bu muayenelerden geçmeyecekti. Bu konteyner HHLA sebze meyve soğutma merkezine götürülmemişti. Çünkü limandan buna gerek kalmayacak kadar çabuk ayrılacaktı. Hamburg'da gümrük izinleri bilgisayar tabanlı Atlas sistemi uygulanarak verilir. San Cristobal daha Elbe Nehri'nin son kıvrımına girmeden birisi ZKA bilgisayarına o konşimentonun 21 haneli kayıt numarasını girip gümrük iznini çıkarmıştı. Türk kamyon şoförü liman kapısındaki giriş sırasının önüne vardığında alacağı çelik konteyner hazırlanmış onu bekliyordu. Şoför belgelerini gösterdi. ZKA memuru bu bilgileri bilgisayarına girince Darmstadt'taki küçük bir meyve pazarlama şirketine gidecek olan bu az miktardaki ithal muza gümrük izni verilmiş olduğunu gördü ve başıyla tamam işareti yaptı. 30 dakika sonra Türk şoför Almanya'yı ağ gibi ören otobanlardan birinin yolunu tutmuştu. Arkasında bir ton saf Kolombiya kokaini taşıyordu. Son kullanıcısına erişmeden önce bu madde kesilecek ve benzokokain, kreatin, efedrin ve hatta atları sakinleştirmekte kullanılan ketamin gibi kimyasalların ilavesiyle özgün hacminin 6-7 katına çıkarılacaktı. Kullanıcı bu maddelerin katkısıyla saf kokaine göre çok daha fazla heyecan duyduğuna inanırdı. Hacmi daha da arttırmak için karbonat ve pudra şekeri gibi zararsız beyaz tozlar da kullanılırdı. Her bir kilodaki 1000 gram 7000 grama çıkınca ve müşteri her bir grama 10 dolar ödeyince saf kokainin bir kilosu 70 bin dolar ediyordu. Şoförün kamyonunda bunun gibi 1000 kilo vardı ve sokak pazarındaki değeri 70 milyon doları buluyordu. Macun kıvamında Kolombiyalı orman köylülerinden kilosu 1000 dolara satın alındığı zaman malı Suriname'a nakleden kargo uçağına, muz tarlasına ve San Cristobal'e ödenen ücretlerle Hamburg'daki rüşvetçi gümrük memurunun Grand Cayman'daki banka hesabına yatırılan 50 bin doların lafı bile olmazdı. Sert kıvamdaki maddeyi ince pudra haline getirmenin ve bunu kesip hacmini arttırmanın masraflarını Avrupalı gangsterler karşılardı. Ne ki eğer ormandan Hamburg limanına kadar olan masraflar %5, Avrupalıların masrafı da yine %5 tutsa da kartelle Avrupalı ve Amerikalı gangsterler arasında bölüşülecek kar %90'ı buluyordu. Amerikan başkanı bütün bunları söz verildiği gibi 3 gün sonra masasına getirilen Berrigan raporundan öğrenecekti. Başkan akşam yemeğinden sonra bu raporu okuduğu sırada 2 tonluk başka bir saf Kolombiya kokaini bir kamyonet içinde gizlice Teksas sınırından geçirilip Amerikan topraklarında izini kaybettiriyordu. Sayın Başkanım, tarafınızdan istenen narkotik kokain hakkındaki raporu saygılarımla sunarım. Kökeni, kokain sadece koka bitkisinden elde edilmektedir. Yabani otlarla kaplı bu sıradan görünümlü bodur ağaçlar, Güney Amerika'nın kuzeybatı ormanlarında ve tepelerinde tarih boyunca var olmuştur. Açlığı bastırdığını ve keyif verdiğini keşfeden bölge yerlileri, yıllar boyu bu ağacın yapraklarını çiğnemiştir. Bu ağaç çiçek açmaz, meyve vermez, gövdesi ve dalları tahta gibidir ve hiçbir işe yaramaz. Uyuşturucu sadece yapraklarındadır. Uyuşturucu özelliği yaprak ağırlığının %1'inden bile az bir kısmını kaplar. 2,5 kilo koka macunu işlenmeye hazır biçimi elde etmek için 375 kilogram yaprak, bir kamyoneti dolduracak miktar, toplamak gerekir. Bu miktar macundan da bilinen beyaz toz biçiminde 1 kilo saf kokain elde edilir. Coğrafyası:
Günümüzde bütün dünyaya temin edilen kokainin yaklaşık %10'u Bolivya'dan, %29'u Peru'dan, %61'i ise Kolombiya'dan gelmektedir. Ne var ki Kolombiyalı çeteler diğer iki ülkenin ürününü de alıp işlenme aşamasını gerçekleştirerek uyuşturucunun %100'ünü satışa sunmaktadır. Kimyası. Hasadı yapılan yaprağı son haline getirmek için sadece iki kimyasal işlem gereklidir ve her iki işlem de son derece ucuzdur. Bu nedenle aslında sert bir ot olan bu bitkiyi yetiştiren orman köylülerinin büyük yoksulluğu da düşünülecek olursa kaynağın kökünü kurutmak şu ana kadar mümkün olmamıştır. Ham yapraklar asit dolu bir varil içinde dinlendirilince kokain ortaya çıkar. Bunun için ucuz akü asidi bile yeterlidir. İyice ıslanmış yapraklar bir kepçeyle çıkarılır, geride kahverengi çorbamsı bir madde kalır. Buna alkol veya gaz yağıyla çalkalayınca içindeki alkaloid süzülmüş olur. Bunlar sıyrılıp alındıktan sonra sodyum bikarbonat gibi kuvvetli bir bazla işlemden geçirilir. Bu karışımdan elde edilen tortuya pasta ya da macun denir. Güney Amerika'daki kokain ticaretinin standart biçimi budur. Gangsterlerin köylülerden satın aldığı şey budur. Yaklaşık 150 kilo yapraktan 1 kilo macun çıkar. Kullanılan kimyasalların temini kolaydır. Ürünün ormandan rafineriye nakli de kolayca gerçekleşir. Son işlemler. Macun genellikle orman içindeki gizli rafinelerde işlemden geçirilerek kar beyazı renginde kokain hidroklorik dozuna, tam adı budur, dönüştürülür. Bunun içine başka kimyasallar ilave edilir. Hidroklorik asit, potasyum permanganat, aseton, eter, amonyak, kalsiyum karbonat, sodyum karbonat, sülfürik asit ve gaz yağı. Daha sonra inceltilen bu karışımın tortusu kurutulunca geriye tozu kalır. Katılan bütün maddeler ucuzdur ve çoğu yasal sanayide kullanıldığı için temin edilmesi de kolaydır. Maliyet. Koka yetiştiren bir köylü ya da oradaki adıyla kokalero bütün bir yıl köle gibi çalışıp ormandaki tarlasından 6 hasat alabilir. Her bir hasat ona net 125 kilo koka yaprağı getirir. Bir yılda elde edeceği 750 kilo yapraktan 5 kilo macun çıkarabilir. Kendi masrafları çıktıktan sonra yılda sadece 5000 dolar kazanabilir. Oysa tozu rafine ettikten sonra bir kilosunun bedeli 4000 dolar civarındadır. Kâr marjı. Dünyadaki her üründen daha yüksektir. Kolombiya saf kokaininin tek bir kilosu sadece Kolombiya kıyılarından 5000 kilometre ötedeki ABD'ye veya 8000 kilometre uzaktaki Avrupa'ya yolculuk etmekle 4000 dolardan 60-70 bin dolara kadar çıkar. İş burada bile bitmez. Son kullanıcının eline geçene kadar o 1 kilogram eklenen katkılardan sonra tek bir gramın değerinden kaybetmeden hacmi 7-8 katına çıkarılır. Böylece kullanıcılar Kolombiya kıyılarından yola çıkarken 4000 dolar eden 1 kiloyu satın almak için halkanın sonundaki satıcıya 70 bin dolar öderler. Sonuçları. Bu yüksek kar marjları büyük işletmecilerin en son teknolojiyi, en modern donanımları, silahları ve uzmanlığı satın alabilmelerini sağlar. Dünya çapındaki bilim adamlarını çalıştırabilirler, resmi yetkilileri satın alabilirler, bazı durumlarda devlet başkanlarını bile ve bu kardan pay alabilmek uğruna malın naklinde ve satışında görev yapmak için istemedikleri kadar çok sayıda gönüllü bulabilirler. Alt düzeydeki torbacıların kaç tanesi yakalanırsa yakalansın, ya yoksulluktan ya da ahmaklıktan bu tehlikeyi göze almaya hevesli binlerce gönüllü vardır. Yapılanma. Medellin kartelinin başı Pablo Escobar'ın öldürülmesi ve Kalili Ochoa kardeşlerin emekli olmasından sonra Kolombiya'daki gangsterler sayıları yüzü bulan mini kartellere bölünmüştü. Ne var ki son 3 yıl içinde bunları birleştirip kontrolünü alan yeni ve devasa bir kartel ortaya çıktı. Buna katılmak istemeyen iki bağımsız satıcı korkunç işkencelerle öldürüldükten sonra yeni teşkilata karşı hiçbir direnme olmadı. Kendisine Hermandad ya da biraderlik adını veren bu mega kartel büyük bir sanayi şirketi gibi işletiliyor, mallarını koruması için özel bir orduya ve disiplini sağlamak amacıyla psikopatlardan oluşan bir cezalandırıcı takımına sahip. Hermandad kokain imalatıyla uğraşmıyor. Ürünün tamamını beyaz toz olarak bitmiş haliyle kartellerden satın alıyor.
Onlara kendi ifadeleriyle adil bir fiyat teklif ediyor. Bu teklif ister al ister alma biçiminden çok, ister al ister öl anlayışı içinde. Böylece dünyadaki bütün kokain ticareti Herman Dad'ın elinde kalıyor. Miktarlar. Yıllık sevkiyat miktarı yaklaşık 600 tondur ve bu miktar bu uyuşturucuyu kullanan iki kıtaya, ABD ve Avrupa'ya ulaştırılıyor. Yukarıda belirtilen kar marjları göz önüne alınacak olursa toplam karlar 100 milyon dolarlarla değil 10 milyar dolarlarla ifade ediliyor. Zorluklar. Muazzam karlar nedeniyle kartelle kullanıcı arasında yaklaşık 20 aracı bulunuyor. Bunlar nakliyeciler, ileticiler veya torbacılar olabilir. Bu nedenle herhangi bir ülkedeki polis kuvvetlerinin büyük oyunculara dokunması son derece zordur. Bu kişiler sağlam bir koruma altında bulunurlar. Caydırıcı olarak aşırı şiddet kullanırlar ve kendileri bu ürüne asla el sürmezler. Küçük balıklar sık sık yakalanıp hapse atıldıkları halde hemen hiçbir zaman kimseyi ele vermezler ve halkadaki yerleri çabucak doldurulur. Önlemler. Amerikan ve Avrupa polisi kokain endüstrisiyle sürekli bir savaş halinde olup, malın nakliyesi sırasında yakalamalar veya depolara baskınlar gerçekleşmektedir. Fakat her iki kıtadaki polis birimleri kokain piyasasının sadece %10-15'i kadarına el koyabilmektedir. Söz konusu miktarlar düşünülecek olursa bu kadarı kesinlikle yeterli değildir. Bu endüstriyi çökertmek için bu oranı %80 veya daha fazlasına çıkarmak lazımdır. %90 kayba uğradıkları takdirde karteller çöker ve kokain endüstrisi yok edilmiş olur. Yol açtığı etkiler. Daha 30 yıl öncesine kadar kokaine sosyetenin ve borsa simsarlarının burun şekeri gözüyle bakılırdı. Oysa bugün topluma büyük zararlar veren ulusal bir felaket haline gelmiştir. İki kıtadaki polis kuvvetlerinin tahminine göre sokak suçlarının, yani otomobil hırsızlığı, ev soygunları, kapkaç ve benzerleri, %70'i bu alışkanlığı sürdürebilmek amacıyla işlenmektedir. Eğer suçlu kokainin korkunç bir yan ürünü olan crack etkisi altındaysa, soygunun yanı sıra şiddet de uygulayabilmektedir. Ayrıca kokainin kazandırdığı kara para aklandıktan sonra silah ve insan kaçakçılığı, özellikle kanun kaçağı göçmenler ve seks kölesi yapılmak için kaçırılan kızlar gibi suçları finanse etmek için kullanılmaktadır. Özet, ülkemiz 2001 sonbaharında yaklaşık 3000 insanın hayatını kaybettiği Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılması ve Pentagon'a yapılan saldırı olaylarıyla ağır bir yara almıştı. O günden bu yana Amerikan toprakları içinde dış kaynaklı terörizm sonucu tek bir Amerikalı bile ölmedi. Fakat terörizme karşı savaş hiç durmadan devam etmelidir. Ne ki geçen 10 yıl içinde narkotik maddeler nedeniyle mahvolan hayatların sayısı 11 Eylül'de kaybedilen insan sayısının 10 katını bulmaktadır. Bu ölümlerin yarısı kokain denen kimyasalın eseridir. Saygılarımla Sayın Başkanım, Robert Berrigan, Özel Operasyonlar Müdür Yardımcısı, Narkotik Büro. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 28.